Aylım 61.
Sayfa 585. Pazartesi öğleden sonra seni gördüm, akşam çalıştım. Salı öğleden sonra iki Fransızca dersine gittim. Anlatmaya değer, alay edilebilecek bir olay yok. Çarşamba o harika çocuğa resim dersim vardı. Olay şu, çocuğa ders verirken annesi ve birkaç misafir geldi. Bizi seyretmek istiyorlarmış. Onların bakışları ve benim emirlerim altındaki harika çocuk bir ağacın yapraklarını boyadı. Boyayı hiç kenarlarından kaçırmadı. İlk Nur gülerek ben okulda hep kaçırırdım dedi. Küçükken bir de boyama kitabım vardı, onda da kaçırırdım. Sen de disiplin olmadığını hep söylemişimdir dedi Ahmet. Oturup devam etti. Sözümü kesme. Haberleri vermeye devam ediyoruz. Perşembe günü o Kokona'ya Fransızca konuşma dersine gittim. Kestane şekeri ikram etti, yedim. Sonra akşam yemeğine Özer'e gittim. Karısıyla beni yemeğe çağırmışlardı. Karısı yemekleri pişirirken, sofrayı kurup toplarken Özer'le sanat tartışması yaptık. Ama önce Özer, biliyorsun, bir reklam şirketinde grafikçilik yapıyor. İşinden yakındı ve bana gıpta ettiğini söyledi. Bu küçük girişten sonra beni klasik sanatın geç kalmış bir taklitçisi olmakla suçladı. Sonra bana baklavalarını gösterdi. Özer'in resimlerini görmedin mi? Biraz kübizm etkisi var. Bütün şekilleri paralel kenarlara ve eşkenar dörtgenlere indirgiyor. Çocukluğunda doya doya baklava yiyememiş herhalde. Biliyor musun, fakir bir ailenin çocuğudur. Bazen düşünürüm, niye köylü resimleri değil de o baklavaları yapıyor diye. Sen de bir zamanlar köylü resimleri yapmışsın ya. Ahmet, haberlere devam ediyoruz dedi. Özer'le asıl yaptığımız tartışmayı anlatayım mı? Peki, kısa kesiyorum. Öteki geceler gibi o gecede saat 5'e kadar çalıştım. Dün öğleden sonra gene derse gittim. Akşamüstü hastalığı ağırlaşan babaannemi bir göreyim dedim. Babamın kuzeni Ziya'ya rastladım. 80'ine yaklaşan bir emekli albay. Çok ilginç biri. Babası da galiba devrimciymiş. Burjuva devrimcisi yani dedi İlknur. Tebrik ederim. Tarih ve Marksizm bilgin çok kuvvetli dedi Ahmet. İlknur'u öfkelendirmemek için şaka canım diye ekledi. Dinle, asıl habere geliyoruz. Telefonda da söyledim ya, Ziya Bey askerler darbe yapacak dedi. Canım, bunu herkes söylüyor dedi İlknur. Ama o haber basına sızdırılmadan önce söyledi. Aman Ahmet dedi İlknur. Burası Türkiye. 2 ayda bir böyle bir dedikodu çıkar. Yani sen üzerinde durmaya değmez mi diyorsun dedi Ahmet. İçinde hakkı yenmiş gibi bir duygu uyandı. Sonra Ziya'nın sözlerini, tavırlarını hatırlayarak heyecanla ayağa kalktı. Muhafız alayı avucumuzun içinde dedi bana. Böyle avucunu açtı. Sanki avucunun içinde bütün Türkiye varmış gibi. Niye boş yere söylesin bunu, niye? Endişelenerek düşündü. Osman'ın tedirgin halini, babaannesinin öfkesini hatırladı. Anlamıyorum, anlamıyorum dedi. Bizim ailenin içinde neler olmuş bitmiş merak ediyoruz zaten. Defteri okudun değil mi? Dedemin bir resmini yapmayı düşünüyorum. Bak, zaten çürüyen, yıkılan eskilere merakın var. Bir de kendi aileni merak etme dedi İlknur. Haklısın. Hasan da galiba bunu söylemek istedi. Ama ben zamanın ve hayatın... Hasan başka ne diyor? Başka. Ahmet bir an kararsız kaldı. Sonra kararsızlığına kızarak ekledi. Bir dergi çıkacakmış, yardım etmemi istedi. Nasıl bir dergi? Ahmet utançla kimseye açma olur mu diye mırıldandı. İyi, ne dergisi? MDD ile tip arasında bir yol arayan gençleri toplayacaklar herhalde. Ama daha işin başındalar. Olur mu olmaz mı bilmiyorum. Aklına gene darbe geldi ama aceleyle ekledi. Ona elimden geleni yapacağımı söyledim. Şimdi o çorbada bir tuzum olacak diye seviniyorum. Çorba mı gerçekten? Hayır, senin kelime oyunların için elverişli değil. İlknur yeni bir sigara yakarak başka dedi. Başka, bir de ablamı gördüm, buraya geldi. Ne yapıyor ablan, ne diyor? Her zamanki gibi gene enişten diyor ki buhranına kapıldı. Ama gene de severim ablamı. Zaten sen hep gene de severim diyerek uzlaşırsın dedi İlknur. Ahmet, samimi mi söylüyorsun bunu dedi. Peki, şaka. Ha, enişten bizi görmüş Nişantaş'ta, hiç hoşlanmadım. Dikkatle de incelemiş seni. İlknur da galiba rahatsız oldu ama sordu. Neden hoşlanmadın?
Ne bileyim, sanki her şey kirlendi.
Hemen bizim ikimizi kendi kategorileri ve kavramlarıyla anlamaya çalışmıştır. Anlıyorsun değil mi?
Biraz dedi İlknur.
Ahmet sinirlenerek, canım anlasana şunu dedi. Sıkıntıyla mırıldandı. Eniştem gibi bir herifin merakları. Cinsel yakınlık derecesi, evlilik, iktisadi durum, aile. Utanıyordu sözlerinden. Böyle bakan birine görünmek bile tüylerimi ürpertiyor.
O zaman hiç sokağa da çıkmayalım dedi İlknur.
Ahmet inat olsun diye, evet çıkmamak lazım dedi.
Ne diye çıkıyorum zaten bilmiyorum. Hasan da Nazım'dan bir mısra okudu. Aradıkların odanda değil dışarıdadır.
Aferin Hasan'a dedi İlknur, sevdim onu.
Hasan'ın değil Nazım'ın hakkını ver.
Peki sen ne yaptın?
Hiç, okula gittim geldim.
Ne vardı okulda?
Ne olacak? Gevezelik, kulis faaliyetleri, kürsü dedikoduları.
Seni asistan alacaklar mı?
Biliyorsun kadro.
Hala aynı şey dedi Ahmet. Bir çıkış şunlara yahu.
Çıkışacağım. Doktora için Avusturya'ya gideceğimi söyledim.
Ne?
Belki Avusturya'ya gidecektim ya, müracaat etmiştim, kabul etmişler.
Ahmet telaşla, gidiyor musun yani dedi.
Sesinin perdesinden korktu.
Bunlarla bir şey olacağı yok dedi İlknur, belki giderim.
Kadro çıkar mutlaka diye mırıldandı Ahmet. Birden yüzünü gizlemek isteyerek çay diye mırıldandı.
Ocağın başına gitti, demliği aldı. Çay kutusunu bulamadı.
O da gidiyor diye düşündü. O da gidiyor. Ben ne yapacağım?
Birden kendine kızdı.
Çalışacağım, daha çok resim yapacağım. Sonra Hasanlarla birlikte de çalışırım. Zaten burada böyle tıkanmak, ressamlık bahanesiyle sıkışmak doğru değil.
Birden Hasan ve arkadaşlarıyla çalışırken kendini görür gibi oldu, heyecanlandı. Çok şey yapılabilir, çok şey diye mırıldandı. Ama çayı demledikten sonra odaya girerken gene İlknur'u gördü ve tedirgin oldu.
Peki burada başladığın doktora ne olacak?
Ha o mu? Zaten sen de onu beğenmiyordun.
İlknur'un doktora konusu Osmanlı mimarisinde bütünlük kaygısıydı.
Ahmet bir ara böyle bir kaygı yoktur, endişe de yoktur diye İlknur'a takıldığını hatırladı.
Şaka yapıyordum diye mırıldandı o endişe konusunda.
Biliyorum. Zaten gideceğim de çok kesin değil.
Ama işin kesinlik aranılacak kadar bir kesinliği de var dedi Ahmet.
İlknur, ne olur şimdi bunun üzerinde durma diyen bir bakışla baktı.
Başka ne yaptın dedi Ahmet.
Hiç, o kadar.
Peki nasıl oluyor da buraya kapanan benim her zaman daha çok anlatacak şeyim oluyor söyle bakalım dedi Ahmet.
Sonra gururla ekledi.
Çünkü benim buraya kapanmam sizde, sende bir yanılsamaya yol açıyor. Ben zengin ve derin yaşıyorum. İnsan günde 100 kişiyle ilişki kurabilir, çatışabilir ama yüzeyi aşamaz. Ben derine iniyorum.
Heyecanlandı.
Evet, ben bütün toplum için derine iniyorum. Benim dolu ve zengin yaşamamdan doğal ne olabilir ki?
İlknur'a bakıp gülümsedi ama çirkinleştim, kendimden geçtim diye de düşündü.
Bu zengin yaşama sözü ya da böyle şeyler babanın defterinde de var dedi İlknur.
Sahi onlara bakacaktık dedi Ahmet. Bakalım ne yapmışlar, okuyabildin mi?
Ben yeni bir defter de buldum.
Defteri bıraktığı yere yürüdü.
Evet, haberler bitti dedi. Şimdi günün yorumunu dinliyoruz.
Heyecanla defteri İlknur'a uzattı.
Birden eski bir şakayı hatırlayarak hayatta ne yapmalı Katya Mihailovna diye bağırdı. Hayatın anlamı nedir?
Azizim Stepan Stepanoviç dedi İlknur, gülüyordu.
Gene yanıldınız. Artık kimse hayatta ne yapmalı diye sormuyor. Siz geç kalmışsınız. Artık insanlar hayatın anlamını değil, vatanın kurtuluşunu soruyorlar.
Arada bir birbirlerine tekrarladıkları bir şakaydı bu.
Ahmet bir keresinde bütün Rus edebiyatının bu basit şaka çevresinde döndüğünü söylemişti.
İlknur, bari bir semaver ya da üzerinde yatılacak bir soba olsaydı dedi.
Ahmet keyifle, canım burası Türkiye dedi.
Gerçeğin kendisiyle değil kötü bir taklidiyle karşı karşıyayız.
Bu senin için öyle dedi İlknur.
Peki peki, hadi bakalım şu defterleri, bakalım ne yapmışlar.
8. Eski defterler.
Bak bugün bir de bu defteri buldum dedi Ahmet.
Okusana ne var içinde anlayalım.
İlknur defteri aldı, açtı, bir şey bulamadı, arkasını çevirdi, gene bulamadı. Başında birkaç sayfa var galiba, dedi Ahmet. Baban da öyle yapmış, dedi İlknur. Yazı sağdan sola gidiyor ama defter soldan sağa alafranga ilerliyor. Ahmet, efendim zihniyet alafranga diyerek güldü. İlknur, gerçekten de öyle ama, dedi. Ben sanırdım ki biz daha alafrangayız. Baban bizden bu halka çok daha uzak. Ahmet, eskileri bir bütün içinde sanmak eskiler kadar eski bir yanılgıdır, dedi. Geçmişi cennet sananlar böyle düşünür. Çekinerek ekledi. Biz Marksizm okuduk. Biliyor musun, baban da okumuş. Sahi mi? Kütüphanesinde bu konuda tek kitap yok. Bir arkadaşından aldığını yazıyor. Peki Avrupa'ya gittiğinde niye almamış, Fransa'dayken? İlknur, Fransa'ya mı gitmiş sonra, diye heyecanla sordu. Ne zaman gitmiş? Gitmiş değil, gitti. Çünkü ben gidişine tanık oldum. Ahmet defterleri işaret ederek, ya okuduğun o masalların bir kahramanı da benim işte, dedi. Bakmadın hala o deftere. İlknur birkaç sayfa çevirdi ve bir şey görerek güldü. Yarım asırlık ticaret hayatım. Okusana daha, dedemin işte. Fazla bir şey yok. Aynı cümle 10 kere yazılmış. Okunmuyor da. Babanın yazısı kitap yazısına daha yakın. Elle yazılmış Arap harflerini okumak çok zordur. Anlaşılan sen doktoranı dışarıda yapacaksın. Açma bu konuyu, dedi İlknur. Deftere bakarak ağır ağır okudu. Burada Nigan'la birlikteyiz. Berlin. Öğretici olmuştur. Fotoğraf güzel şeydir. Bir şey yok burada. Bakacaksak ötekine bakalım. Baban Fransa'ya ne diye gitmiş? Bilmem, aklına esti gitti herhalde. Başka ne var defterde, anlatsana. Düşüncelerini, dertlerini yazmış. Biraz budala, biraz da eğlenceli bir insanmış baban. Yahu yorumu bırak da anlat, oku. İlknur okumaya başladı. 13 Eylül Pazartesi 1937. Dün Beşiktaş'a gittim, Muhittin'i gördüm. Bir meyhanede oturduk, konuştuk. Bana hiçbir şey söylemedi. Üstelik üzerinde o alaycı tavır vardı. Onunla konuştuktan sonra günlük hayat bana yasak bir şeymiş, her saniye işlenen bir günahmış gibi gözükmeye başladı. Satır başı. Bugün yazıhaneye gittim. Bütün gün orada oturdum. İlknur kıkırdamaya başladı. Ahmet sinirlenerek, ''Aman ne var bunda ya, bu kadar gülünecek?'' dedi. Canı sıkılan, vakti olan herkes böyle saçmalıklar yazar. İlknur, ciddi mi söylüyorsun, dedi. Hayal kırıklığına uğramış gibi oldu. Ama Ahmet'e beğendirmek için arayarak okumaya başladı. Niye onlar öyle de biz böyleyiz? Niye Rousseau ya da Voltaire okumak hoşuma gidiyor da Tevfik Fikret ya da Namık Kemal'den zevk alamıyorum? Başını kaldırdı. Bunlara ne diyorsun? Hepsi böyle mi, dedi Ahmet. Evet, bunun gibi. Olaylar da var tabii. Ne oluyor? Bakkala gidip alışveriş ettiğini mi yazmış? Madem bu kadar ilgisizsin, defteri bana niye verdin, dedi İlknur. Ne bileyim, belki ilginç bir şey çıkar diye düşünüyorum. İlknur gene okumaya başladı. Her sabah gazeteleri hayatımı değiştirecek, etkileyecek yeni bir şeyle karşılaşma umuduyla okuyorum. Bir sayfa çevirdi. Çok sıkı okuyorum. Bazı iktisat ve felsefe kitapları okudum. Bir sayfa daha çevirdi. Bu yazdıklarımı okudum. Günlük hayatımı doğru yansıtmıyor. Günlük hayatımın çoğu Perihan'la, yeğenlerle, Ayşe'yle, annemle, gevezelikle, küçük basit işlerle geçiyor. Bak bunlar doğru, dedi Ahmet. Herkesinki gibi sıradan hayat işte budur. Yüzeyleri aşamamış bir insan bu. Evet, galiba haklısın, dedi İlknur. Peki niye okurken hoşlandın? Başkalarının hatıra defterleri her zaman ilgi çekicidir. Evet, ben de okurken acaba bundan mı hoşlanıyorum diye düşünüyorum. Ama babanda da cahillikle karışık, ilgi çekici bir saflık var. Anlatmıştın. Daha da anlatmanı isteyeceğim tabii. Ama sana şunu sorayım. Karısı ve iki çocuğuyla oldukça rahat yaşayan, zengin bir tüccarın böyle şeyler yaptığı nerede görülmüş? Türkiye'de olur böyle şeyler, dedi Ahmet. Hem de çok sık. Kim? Örnek göster. Anılarını yazan emeklileri, sanat heveslilerini örnek gösterme bana. Bak, tüccarken her şeyini kaybediyor, karısını bile.
Annem haklıdır dedi Ahmet. Canım bunları mı tartışacağız dedi ilk Nur yumuşak bir sesle. Bak biraz daha okuyayım bana hak vereceksin. Oku o kadar istiyorsan.
14 Mart Pazartesi 1938. Dün akşam gene Herr Rudolf'a gittik.
Kimmiş bu adam?
Bir Alman dedi ilk Nur. Babanda onun mektupları olmalı. Eskiler arasında belki bulursun. Bir gidip baksana. Sonra Süleyman Ayçelik'le de mektuplaşmış.
Ne oldu? Eskileri küflüleri didiklemeye sen daha mı meraklısın şimdi?
İlk Nur, canım eğleniyoruz işte diyen bir tavırla başını salladı, güldü ve okumaya başladı.
Rudolf gene ezberden Hölderlin okudu. Doğu'nun ruhuna, Ömer'in yaptıklarına ilişkin düşüncelerini açıkladı. Benim hakkımda da fikir yürüttü. Bana tırnak içinde akılcılıktan ayrılmamamı öğütledi.
İlk Nur gene başını kaldırdı. Bunlara ne diyorsun peki?
Hiç. Olayları anlatsana ya da olay sandıklarını.
Her şeyi, bütün hayatımı burada yazdığım şu yazılara, köy ve Türkiye'nin kalkınması ile ilgili şu tasarılara, planlara bağladım.
Bunları galiba Kemah da yazmış.
Evet, biliyor muydun?
Annem anlatmıştı. O tasarılar da yayımlanmış işte, kitap da orada.
İlk Nur kalkıp masanın üzerinde duran kitabı aldı. Açtı, karıştırdı. İçinden bir gazete kesiği çıktı. Yüksek sesle okudu. Ütopyalar ve hakikatlerimiz. Birisi babanı eleştirmiş.
Evet, başlık bile adamın ne kadar haklı olduğunu gösteriyor. Bizim hakikatlerimiz.
Nerede bizim hakikatlerimiz? Babam onlara yanaşmamış bile.
Doğru. Ben babanın bir gerçeği bulduğunu söylemiyorum. Ama kendisi hakikat, anlatabiliyor muyum? Ütopyalarla uğraştığı için hakikat.
Evet, evet, anlıyorum söylediklerini dedi Ahmet. Ama bana bu çok önemli gözükmüyor. Senin dediğin gibi alafranga olmaktan bu.
Öyle mi?
Peki ne? Ne buluyorsun bütün o yazılarda?
Bilmiyorum, fazla da bir şey bulmuyorum belki, yalnızca ilgileniyorum.
İlk Nur gene umutlanır gibi oldu, okumaya başladı.
26 Eylül Salı 1939. Bu kargaşa içinde neden deftere yazmaya karar verdim? Birden zamanın çok çabuk aktığı duygusuna kapıldım galiba da ondan.
Bu okuduğunu kendi de beğenmedi, bir süre sustu. Sonra gene kıkırdayarak okudu.
Saat 9:30, yemek yedik, köfte, fasulye.
Ahmet oturduğu yerden sinirlenerek kalktı.
Ne okuyorsun bana bunları, nesi gülünç bunun?
Zavallıcık, bunları ciddi ciddi yazmış.
Dahası utanmamış, saklamış.
Köfte, fasulye.
Belki de şimdi moda olan o hikayelere benzetiyorsun.
Hasan'a verelim, bir de bunlarla sanat dergisi çıkarsın.
Sen Yanık Konakları okumuş muydun?
Köfte, fasulye.
Ne var bunda?
Boş ver artık, okuma çünkü sinirlerimi de bozuyor.
Peki sen ne bekliyordun?
Ben biliyorsun dedemin resmini yapmayı düşünüyordum. Sandım ki bu defterlerde yazılanları bana okursan resmin havasına biraz girebilirim. Yanılmışım.
Bunlarla ilgilenirsem senin az önce söylediğin yanlışlığı yapacağım. Mendilin gölgesi hikayesi.
Evet haklısın, ayrıntıları düşündüğümü göstermeye meraklıyım. Hünerlerimi göstermeye de. Kötü eğilimler bunlar.
Bu okudukların da bu eğilimleri besliyor. Dedemin resmini yapacaksam bunlardan yola çıkarak değil, hayal kurarak, uydurarak yapmalıyım. O zaman daha gerçek olur.
Çünkü bu aptalca ayrıntılar insanı yanıltır.
Bütün nerede?
Ben bir bütün kurmak zorundayım, uydurmak zorundayım, anlatabiliyor muyum?
Onun için canım sıkıldı.
Bu defterlerle hayatı, somut hayatı ele geçirebileceğimi sanmıştım.
Oysa gene kim bilir kaçıncı defadır ki umutsuzluk, pişmanlık ve hüzünle görüyorum ki hayatı ele geçirmenin, somut hayatı kavramanın benim için yolu başka. Uydurarak, hayal kurarak, çalışarak, sanatla yapmalıyım bunu.
Odadan çıkmamana rağmen gene en derin gerçeği kavradığını mı söylüyorsun?
Evet, hiç olmazsa bunu sanmakta haklı değil miyim?
Yani bütün her şey, bütün bu akış, karmaşık, hayat, tarih, bütün dış dünya, her şey senin resimlerin için mi?
Benim için öyle.
Benim için öyle olmasına inanamazsam resim yapamam.
İlk Nur biraz utangaç ama kararlı bir tavırla, çok bireyci, her şeyin merkezine kendini yerleştiren bir kuram bu dedi.
Doğrusu şaşırdım. Sen böyle şeyler de söylemezdin.
Biliyorum, kötü olduğunu da biliyorum dedi Ahmet. Ama rica ediyorum, lütfen bu akşam kitaplardan okuduklarımla yargılama beni. İçinden gelenlerle değerlendir. İkisinin birlikte olduğunu haklı olarak söyleyeceksin ama bu akşamlık ayırmaya çalış. Kitaplarda yazılanları ben de biliyorum, okudum. Onları doğru da buluyorum. Bu söylediklerimin yanlış olduğunu da biliyorum.
Peki peki dedi İlknur. Ahmet'e endişeyle bakıyordu. Sonra çocuksu bir tavır takındı.
Okumayayım mı şimdi bunları?
Peki, ne yapalım?
Olayları anlatayım sana.
Evet, defterden anlaşıldığına göre baban bu apartmanın yerindeki evde herkes gibi yaşarken birden herkes gibi yaşayamaz oluyor. Ve Kemah'a gidiyor. Bunları sen de biliyorsun. Orada Ömer diye bir arkadaşı var.
Kim bu Ömer?
Amma meraklısın yahu dedi Ahmet. Ömer ya da küçüklüğümün Ömer amcası, iri yarı yakışıklı biri. Sınıf arkadaşı oluyor galiba babamın. İri yarı. Hala yaşıyor olmalı. Bizim eve Cihangir'e gider gelirdi. Her gelişinde daha irileşmiş ve şişmanlamış olarak. Kemah'ta bir toprağı var galiba.
Başka?
Yüzünde alnında bıçak yarası gibi iki iz vardı. Küçükken korkardım. Erzincan depreminde olmuş.
Peki evli miydi? Ne iş yapardı?
Evli evli. Karısı da gelirdi bize. Karısının çok aptal olduğunu biliyorum. Zenginlerdi de galiba. Aptallık kadar, çünkü annem kadının taktığı inci gerdanlıktan ya da yüzüğünden de söz ederdi.
Annen de çok küçük burjuvaymış.
Doktor kızıdır.
Dinleyecek misin beni?
Anlayamıyorum dedi İlknur dalgın bir tavırla.
Neyi anlamak istiyorsun?
Ne yapmışlar?
Hayatı belki.
Niye öyle?
O Ömer Kemah'a gitmiş, tuhafı bir köşke kapanmış, kimseyi görmeden kendi kendine satranç oynuyor. Niye?
Can sıkıntısı, can sıkıntısı dedi Ahmet.
Biraz da kişiliği olsun istiyordu herhalde.
Sevmedim onu, bana şakalar yapardı. Ama şakaları belli ki beni eğlendirmek, sevmek için değil, annemi babamı iğnelemek için yapardı. Ablam onu daha iyi tanır.
İlknur esniyerek, peki şu Muhittin'i anlat bari dedi.
Soyadını bilmiyor musun?
Hayır.
Nişancı.
Ya, AP milletvekili Muhittin Nişancı o.
Aa dedi İlknur.
Ya, bak burada şiir kitabı da var.
Karşılıklı gülüşüyorlardı.
Ahmet şiir kitabını İlknur'a verdi. İlknur biraz karıştırdı. İlk sayfasını açıp okudu.
Hayatını zevkle izlediğim genç tüccar arkadaşım Refiye.
Aman kapa şunu dedi Ahmet. Niye ilgileniyoruz böyle şeylerle?
Hadi ben ilgilendim ya sen?
Peki annenle baban nasıl ayrılmışlar?
Babam bir gün gene sarhoş olmuş.
Ben Galatasaray'da yatılıydım.
Gene her zamanki nutuklarından birini atmış. Memleketin %90'ı aç, sefil, perişanken